Ayrım 12.
İşe başlamamın ikinci günü birincisinden daha güzel geçti. Artık benim de belirli bir çalışma yerim vardı. Diğer elemanlarla yaptığımız toplantı her yerdeki gibi geçti. Ama ben birlikte çalıştığım insanları tanıma olanağını buldum ve dergide neler yapıldığını öğrenmiş oldum. John Templeton, 1950'lerde çevrilen filmlerdeki yönetici pozunda toplantıya başkanlık ederken, Gordon Hart arkalarda bir yerde ayakta durmuş seyrediyordu. Ben önde Jean'in yanına oturdum. Toplantıdan çıkarken Gordon'un yanından geçtik. Bir şey söyler diye bekledim ama söylemedi. O sırada genç editörlerden biriyle daha önce John'un sözünü ettiği proje üzerinde konuşuyorlardı. Yüzüme bile bakmadı. 2 saat süren toplantıda beni doğrudan doğruya ilgilendiren tek şey, zenci şarkıcı Milt Hawley'in Kadın Yaşantısı dergisiyle röportaj yapmayı kabul etmiş olması ve John Templeton'un da bu görevi bana vermiş olmasıydı. Odama döndüğüm zaman Matthew Hinton telefon etti. Ertesi akşam yapılacak olan at gösterisine gitmek isteyip istemediğimi sordu. Yine dayanamadım, davetini kabul ettim. Öğle yemeğine çıkmadan önce Hilary Price'i aradım. Daha önce de birkaç defa telefon etmiştim ama sekreterinden defileleri izlemek üzere Paris'e gittiğini öğrenmiştim. Hilary Price'le çalışmayı yeni başladığı senelerde tanışmıştık. Kısa bir süre aynı dergideydik. Sonra o daha önemli bir moda dergisinde görev alıp yükseldi. O dergi kadın yaşantısı ile kıyaslanamayacak kadar ünlü bir moda dergisiydi. Hani kadınların yüzünü yeşile boyayıp üstlerine de tavus kuşu tüyleri yapıştıran cinsten. Hilary ile tanışır tanışmaz birbirimizden hoşlandık. Tabii bu Peg ile olduğumuz gibi patırtılı gürültülü, tatlı, biraz kaba, candan bir arkadaşlık değildi ama yine de daha terbiyeli bir yakınlık olmakla beraber kendine özgü rahatlığı olan bir dostluktu. Ben her zaman Hilary'nin düzeyine erişmeye çabalamam gerektiği duygusuna kapılırdım ki bu da benim için yararlıydı ama bu çaba korkutucu değildi. Onun yanındayken saçlarımı aşağıya sallandırıp pabuçlarımı ayağımdan çıkarıp atabiliyordum. Bir bakıma görüş açımı genişleten bir arkadaş Hilary. Her zaman sakin, telaşsız, anlayışlı, şık ve zeki bir kadın. Güçlü ama iyi kalpli. Çok zarif, tam anlamıyla New Yorklu, akıllı bir kadın. En çok onun kafasına hayrandım. Giydiklerini kendisine yakıştırmasını bilen, göz alıcı bir kadın, kültürlü ve de çok sakin. Aşağı yukarı 30-35 yaşlarında. Yaşını hiçbir zaman söylemediği ve göstermediği için de kimse bilmez. O da kocasından boşanmış bir zamanlar, Milan'da, Paris'te, Tokyo'da oturmuş. İlk kocası orta yaşlı bir İtalyan kontuymuş. Söz arasında bazen ondan söz ederken Cecio der. Herhalde Francesco'nun kısaltılmışı olsa gerek. Kont'la evlendikleri zaman adam ölmek üzereymiş ya da belki Hilary'ye öyle gelmiş. Ne var ki Hilary'den boşandıktan 3 hafta sonra 17 yaşında bir kızla evlenebilecek kadar kendine gelmiş. Hilary'nin ofisindeki telefon çaldı ve kendisi açtı. Alo. Hilary, ben Julian. Hoş geldin canım. Felicia bana mesajını verdi. Küçük barış kuşunu Mekke'ye getiren nedir? Kendine has, komik bir gülüşü vardı. Kim bilir, tanrım, sesini duymak ne güzel. Paris nasıldı? Harika ve de yağmurlu. Defilelerdeki kıyafetler bir felaket. Roma çok daha iyiydi. Orada Cejo'ya rastlamaz mıyım? Yeni bir metres edinmiş, çok hoş bir kız. Biraz iyi cins Taya benziyor. Kont nasıldı? Hayret, ama yaşıyor. Kaç yaşına geldiğini düşündüğüm zaman tüylerim ürperiyor. Pasaportundaki doğum tarihini ikide bir değiştirmek kim bilir ona kaça mal oluyor. Daha yıllar önce pasaportun o sayfası incelmeye başlamıştı. İkimiz de kıkır kıkır güldük. Hilary bazen çok kötü olabiliyordu. Ben Cejo ile hiç tanışmamıştım ama gözümün önüne hep berbat bir adam geliyordu. Sen nasılsın Jillian? Ne var ne yok canım? Son mektubuma cevap vermedin. Seni merak ettim. Her zamanki gibi biraz kalın ve alaycı bir sesle konuşuyordu ama bu alaycılığın altında bir sıcaklık, bir ilgi vardı. Zaten konuştuğu zaman sesinin tonu karşısındakine önem verdiğini belli ederdi. Bu ona özgü bir ayrıcalıktı. Acaba kendini öyle ormaya zorluyor muydu? Ama sanmam. Bence samimiydi. Hilary ile sohbetin tadına doyum yoktu. Her şeyi kısaca öğrenmek istiyordu. Yani Jillian, önemli olan her şeyi anlat. Ne zaman döndün? Ne kadar kalacaksın? Ve halen ne yapıyorsun? Baştan ilk sorusunu yanıtladıktan sonra kadın yaşantısında çalışmaya başladığımı, John Templeton'u benim için ısmarlama gibi olan 8 ay sürecek işimi, Julie Vendrup'un leğen kemiğinin kırıldığını, hatta halen bir yemek odası takımı aradığımı bile anlattım ona. Belki de bana bir fikir verir diye. Hilary gene güldü. Dur bakalım, yavaş dedi. Bu Julie Vampert'la yemek odası sorunu da ne oluyor? Eğer doğru anladımsa, sen kırık bir leğen kemiği arıyorsun ve Julie Ventrob'un yemek odası takımını almışsın. Yoksa Julie'nin leğen kemiğini satın aldın da senin yemek odası takımın mı kırıldı? Şimdi sen bana benim nem var mı diye sordun. Leğen kemiğim mi, yemek odam mı? İkisi de var da sana hiçbirini vermem can. Besbelli New York senin başına vurmuş. O bunları söylerken ben ondan çok gülüyordum ve aklımca onun pek âlâ anladığını, çok iyi bildiği sözde karışıklığı açıklamaya çalışıyordum. Şaka bir tarafa Jillian, ben Julie Vendrup'u tanımam. Ama senin iş bulmana çok sevindim. Hem de tam sana göre bir iş. Ha, bak sahi, benim sizin dergide çalışan çok eski bir arkadaşım var. Adı Gordon Hart. Onunla tanıştınız mı? Ama yok, işe başlayalı daha 2 gün oldu dedin, değil mi? Tanıştık, tanıştık. Çok hoş bir adam. Ama alaycı bir herif. Senin ahbabın olduğunu hiç bilmiyordum. Daha önce ondan hiç söz etmemiştin. Yok yok, arkadaş değil. Yıllar öncesi New York'a geldiğimde o zaman mankenlik yapan karısıyla dostluğum vardı. Boşanmak üzereydiler ve Gordon, Ernest Hemingway gibi İspanya'ya gidip sanat dünyasına girmeye hazırlanıyordu. Ya da öyle bir şey işte. Yıllar sonra bir gün İspanya'da karşılaştık. Ondan sonra da dergilerin resmi davetlerinde görmeye başladım onu. Gordon bu gibi toplantılarda az bulunur bir kurtarıcıydı. Çok yetenekli bir adamdır ve çok iyi kalplidir. Alaycılığına gelince sanırım bu insanların kendisine pek fazla yaklaşmalarını istemediği için sığındığı bir şey. Etrafı her zaman yüksek bir duvarla çevrilidir. Şimdi sen bunları bırak da bana Christopher'ı, şu büyük aşkını anlat bakalım. Demek Peg'e yazdığım gibi Hilary'e de Kaliforniya'dan mektup yazıp anlatmışım. Sustum. Hiçbir şey söyleyemedim. Ağzımı mı felç olmuştu, kalbim mi bilemedim. Hilary, şimdilik hiçbir şey bilmiyorum. Daha doğrusu bu konuda konuşmak istemiyorum. Tamam, şimdilik kapatalım. ama beni arayacak olursan nerede bulacağını biliyorsun. Perşembe akşamı işinden çıktıktan sonra bana gel de bir şeyler içer, uzun uzun konuşuruz. Tabii yalnız anlatmak istediklerini. Birkaç kişiyi daha çağırırım, yemeğe de kalırsınız. Belki Gordon da gelir. 4-5 kişiye daha haber veririm. Perşembeye de bir şey kalmadı ya. Davet etmemi istediğin kimse var mı? Hayır, yok, sana bırakıyorum. Bu programa bayıldım ama lütfen benim yemek odası içinde bir şeyler düşünür müsün akıl küpü? Hilary, inan olsun dehşet bir kadınsın ve de tabii çok teşekkürler. Perşembe günü saat kaçta geleyim? 6 iyi mi? Çok güzel, 6'da sende olurum. Bu davet kaçırılmayacak bir davetti. Hilary'nin verdiği bu partiler New York'ta meşhur olmuştu. Aradığı şeyi bulmakta da üstüne yoktu. O gün öğlenden sonra bana telefon etti ve tam aradığımız yemek odası takımını nerede bulabileceğimizi anımsadığını söyledi. Yemek odası, ikisi de sanatçı olan bir karı kocanındı. Kadın bir resim kursuna gittiği günlerde eline fırçayla boyayı alıp yemek odasının eşyasına manzara resmi çizmeye kalkmış. Kendisi ona çevremiz diyormuş ama Hilary bana başka türlü anlattı. Sanki sen oturup yemeğini yerken vahşi bir orman omzunun üzerinden ne yediğine bakıyor gibi bir şey dedi. Ama gidip görmeye değermiş. Onun için ben de eve giderken uğrar bakarım diye telefon edip randevu aldım. Dehşet bir şeydi. Bana vahşi bir ormanı gösteren film seti gibi geldi. Her yere ağaçlar, meyveler, çiçekler çizilmiş, tepelerinde bulutlar, ayaklarının altında bir göl, otların arkasından bakan hayvanlar. Eşyalar safaride kullanılanlara benziyordu. Yalnız üstü cam yemek masası ve üzerindeki mumlar harika görünüyordu. Ömrümde böyle şey görmemiştim. Onu gördükten sonra artık eve gittim. Hiç olmazsa bugün dergi için bir işe el atmıştım. Regency'ye giderken niyetim, Sam Park'tan dönmeden önce bir kadeh soğuk beyaz şarap içip biraz da kestirmekti. Tam bizim dairenin kapısını anahtarla açarken telefon çalmaya başladı ve ilk defa acaba Chris mi diye düşünmedim. Çok da iyi etmişim çünkü Chris değildi. Gordon Hart arıyordu. Merhaba, Hilary'den duyduğuma göre yarın akşam yemekte berabermişiz. Gelip seni alabilir miyim? Sesi ofisteki sesinden daha tatlıydı. Bir gün önceki yürüyüşümüzde dertleşirken duyduğum sese benziyordu. Çok iyi olurdu ama ben daha erken gideceğim. New York'tan ayrıldığımdan beri Hilary'yi görmedim. O zaman ben sizi rahatsız etmeyeyim. Dergideki işini nasıl buluyorsun? Memnun musun? Çok. Biraz fazla iş var ama ben galiba çalışma hayatını unutmuşum. Eminim kolaylıkla altından kalkıyorsundur. Bugün seni öğle yemeğine davet edecektim ama ortalıkta yoktun. Başka bir gün acısını çıkarırız. İyi olur. Tamam o zaman, sana iyi akşamlar Jillian. Yarın görüşürüz. Hoşça kal. Garip bir telefon konuşması, garip bir adam. Sanki dünya ile onun arasında kocaman bir uçurum var. Dostça konuştuğu zaman bile soğuk bir adam duygusu veriyor. Biraz aklımı karıştırıyor ama hiç olmazsa Matthew Hinton'dan iyi. Gordon Hart canlı, saygın ve ince bir adam. Ve yaşantısında bir ara çok acı çektiği belli. Ama acaba niye bu kadar acı çekmiş? Ya da kim onu bu denli üzmüş? Bunu düşünürken uyuyakalmışım. Yine telefonun sesiyle uyandım, elimi uzattım, ne yaptığımın bile pek farkında değildim. Çünkü daha tamamen uyanmamıştım. Bu sefer telefon eden Chris'ti. ve o an aklıma yalnız tatlı anılar, güzel şeyler ve onu ne kadar çok sevdiğim geldi. Uyku sersemliği ile tebessüm ettim, öpücükler gönderdim ve sesini dinledim. Sonra yatakta başımı çevirip saate baktım, 4:15, yani San Francisco'da saat 1:15'ti. Derken neden bilmem aklıma Marilyn geldi. Kendimi tutamadım, hırçın bir sesle "Marilyn nerede? Öğle yemeğine gelmiyor mu?" diye sordum. Eyvah, gene pot kırdım. Chris'in fena halde bozulduğunu hissettim. Herhalde tokat yemiş gibi olmuştu. Ondan sonra benim işimden, havadan, Chris'in projelerinden, filmlerinden filan söz ettik. Marilyn'den ve diğer önemli konulardan söz etmekten kaçındık. Berbat bir görüşmeydi. İkimiz de numara yapıyorduk ve Marilyn sanki paralel hattan bizi dinliyormuş gibi aramızdaydı. Hiç rahat değildik. Ben öfkeli ve kırgındım, Christopher da huzursuzdu. Zaten öyle olması gerekiyordu. Hatta çok daha beter olması gerekliydi. Ama o hiçbir şeyin farkında değildi ki. Çarşamba günleri açılan at gösterisi operanın açılışı kadar görülmeye değer bir olaydı. Matt her zamanki gibi nazikti ama yapay hareketleri beni sıkmaya başlamıştı. Gösteriden sonra da Caravelle'de yemek yedik. Gene herkes Monsieur Anton diye yerlere kadar eğildi. Gazeteciler bu kez bizi görmezden gelmemekle beraber rahatsız da etmediler. Gazetede bir tek resmimiz basıldığı için olacak, pek de telefon etmedi. Perşembe günü Milt Hawley ile söyleşim vardı. Birleşmiş Milletler Plazası'nda görkemli bir binanın üst katında oturuyordu. Kaldırımda durup göğe yükselen binalara baktım. New York buydu. Gökdelenlerin baş döndüren tırmanışı ile her an insana orada olduğunu kanıtlayan bu kentte her şey büyük çaptaydı. Hem cennet hem de cehennemi kapsayan görünüm kutsal bir yerde duyulan huşu içinde bırakmıştı beni. Ertesi gün bir daha dönmemek üzere bu kentten ayrılsam bile 50 katlı bir binaya bakmış olmanın heyecanını, New York'un havasını içime sindirdiğimi anımsayacaktım. Uçakta öyle dememiş miydim? Ben kenti fena yakalamıştım ama o benim boğazımı sıkıyordu. Kapıyı ufak tefek sarışın bir kız açtı. Milt Hawley'in son numara diye tanıttığı metresiymiş. Gün bir fırtına gibi baş döndürücü bir hızla sürdü. Milt plaklarını lanse etmek üzere Rockefeller Center'a uğradı. Oradan kontrat imzalamak için ajanının yazıhanesine, derken öğle yemeğine Mama Leon'a gittik. Saat 3'te makarna ile salata arasına birkaç soru sıkıştırabildim. Enteresan bir kişiliği vardı. 10 yıl önce Tennessee'de zencilerin tarzında şarkı söyleyerek Hollywood'da adını duyurmuş, sonra devrimcilere karışarak gösterilere katılmış, 37 kez hapse girmişti. Müzik sahnesinden o denli uzak kaldıktan sonra bir yılda 3 albüm doldurmuş, milyonlarca plağı satılmış, 2 filmde rol almış, Las Vegas, Hollywood ve New York'a da davet edilmişti. Tam bir süperstar. Yemekten sonra Milt'in kiraladığı limuzinle havalimanına gittim. O akşam yemeğine Beyaz Saray'a davetliydi. Yorucu fakat doyurucu bir gün geçirmiş, ondan hoşlanmıştım. Tam bir erkekti. Söyleşi de iyi geçmişti. Özgüvenli fakat samimi olması günlerinin yoğunluğunu hoş karşılamasına olanak sağlıyordu. Milt'in uşağı bavulunu önceden arabaya koymuştu. Alana doğru yol alırken bir yandan benim sorularıma yanıt veriyor, öte yandan bavulunu kontrol ediyordu. Viski şişesini çıkarıp bardağına doldurdu. Her şeyi olağan görebilen, güçlü kişiliği onda kendine özgü bir stil oluşturmuştu. Başkanla yemeğe giderken içkisini yudumluyor, benimle rahatça konuşuyordu. Uçağa binmek üzere kapıdan geçerken eğilip yanağımdan öptü ve "Sende çok iş var Jillian, sıkı dur," dedi. Gülüp o kaybolana dek el salladım. Hillary ile buluşmamıza tam 12 dakika vardı. Kapıyı açan Hillary harika görünüyordu. Kadınların özlediği zarafetinin, saçının bozulmasından rahatsız olacağını düşünen erkekleri ürküttüğünü biliyordu. Hillary eşcinsellerle, eski dostlarla, kız arkadaşlarıyla sık sık buluşur, aşıkları yakışıklı, çoğu zaman kendinden genç olurdu. Onları da bir süre sonra dostlarının listesine eklerdi. Özgüveni kadınlığını zorluyor, sevilmesini güçleştiriyordu. İçimden ona acımak geldi. Hillary Price'e acımak ise akla en son gelecek bir duyguydu. Ona ancak saygı duyulurdu. Büyük anneme duyduğuma yakın bir duygu. Onlar gibi güçlü kadınların yakınlığı dostlarını da güçlendirir, güvenle kendisine bağlar. Ne yazık ki oğulları da dahil erkekler bu güçten yakınır, ürkerler. Hillary'nin her şeyi kusursuzdu. Manikürü, evi, verdiği davetler, uğraşı ve dostlukları. Hillary'nin soğuk ve hatta acımasız bir yönü de vardı. Onu kızdıranların iyi bildiği bu tutumuna ben hedef olmamıştım. Kılıç gibi keskin sözcüklerle karşısındakini mat edişini kaç kez görmüşümdür. Erkeklerin bunu hissedip uzak durmalarını yadırgamıyordum. Hillary ile asla pek ya da başka kız arkadaşlarımla olduğum gibi rahat bir ilişki kuramamıştım. Onun yanında dişlerimi karıştırıp ağzıma gelen küfürü savurmak, eski kot pantolonum ve pırtıl süeterimle habersiz evine gitmek aklıma bile gelmezdi. Ama onunla başka bir kimseyle paylaşmadığım olgun bir ilişkim vardı. Beni çocukluğumdan bu yana tanıyanlarla o günlerdeki çocuksu anıları yaşıyor, hiçbir olayın derinine inmiyorduk. Hillary ile tanıştığımızda ikimiz de ergendik. Hem Hillary'yi bir öğrenci olarak düşünmek olanaksızdı. Acaba okulda kusursuz taranmış saçları ile Chanel tayörler mi giyerdi? Onu hokey oynarken değil de Madame de Savage'nin salonunda görebiliyordum. İlk konukları gelmeye başlamadan her konuyu tartışacak 1,5 saatim vardı. Yeni bir dost edindiğini söylerken ilgisizliği beni şaşırttı. Rolf adında genç bir Alman, kendinden genç bir şair. Hillary güzel bir çocuk diye adını ettiği Rolf'i de yemeğe davet etmişti. Birlikte yaşamlarını istemiyordu. Ben de öyle olmasını yeğlerdim. Hillary'nin aşkları ölmüş gitmişti. Oysa benim düşlerim gerçekleşmeyi bekliyordu. Chris'i çok sevmeme karşın onun düşlerimdeki erkeğe pek benzemediğini kabul etmek zorundaydım. Ondan söz etmemeye karar vermiştim. Oysa Hillary ikinci içkisini hazırlarken dürteledi. "Jillian, işi oluruna bırak. Hakkında hayırlısı. Olacaksa olur, olmazsa da fazla bir şey kaybetmediğini düşün. Chris'in çok hoş bir insan olduğunu düşünsen bile sana göre biri olmadığı apaçık. Sen daha iyisine layıksın. Senin, onun sana asla veremeyeceği şeylere gereksinimin var. O bana benziyor. İkiniz bambaşka değerlere önem veriyorsunuz. Neye karar verirsen ver, bil ki gereken desteği vermeye hazır bir dost olarak ben daima yanındayım. Hilary'nin gösterdiği ilgi ve yakınlıktan duygulandım ama Chris'i aşağılamasına bozulmuştum. Chris bana yaraşmaz diyordu. Neden? İlişkimizi sürdürmek için ben ona uymayı kabullenmiştim. Hilary kitaplığa uzanıp birkaç dakika bir şey ararken ben düşüncelerimi yönlendirmeye çalıştım. Elinde deri kaplı eski bir kitap vardı. Büyük annemin ve Hilary'nin raflarında bulunan cinsten bir kitap. Sana saçma gelebilir ama bu sözcüklerde gizli bir gerçek var diyerek kitapta özellikle ayrılmış sayfayı açtı. Güçlü bir el yazısı ve kahverengi mürekkeple yazılmış sözcükleri okudum. Mutluluğu kendime bend edeyim diyen yaşam zevkini baltalar. Mutluluğu uçuşurken öpen sonsuzluğun ışığında yaşar. Yazının altındaki imza L harfiydi, bir de tarih atılmıştı. Bunu yazan ilk seviştiğim adamdı. Ben 17 yaşındaydım, o benden 30 yaş büyük Avrupalı bir violonistti. Ona deli gibi aşık olmuştum. Artık olgun bir kişisin, bana gereksinimin kalmadı dediği zaman öleceğimi sandım ama ölmedim. Kimse aşk acısıyla ölmüyor. Yazdığı bu sözcüklerdeki anlamı ben uyguluyorum. Sen de gerçeği gör. Etkilenmiştim. Kapı açıldığında kitap hala elimdeydi. Hilary benden birkaç yaş küçük, yakışıklı, sarışın bir gence kapıyı açtı. Delikanlının o yeşil gözleriyle Hilary'ye bakışındaki duygu öylesine yoğundu ki ben bayağı rahatsız oldum. Hilary'nin yeni aşkı Rolf. Bana Mada deyip elimi öptü ve kendimi 100 yaşında hissetmeme neden oldu. Hilary'nin de istediği buydu. Birden az önce okuduğu şiiri ve sözcükleri yazanı anımsadım. Şimdi Hilary o rolü oynuyordu. 20 yıl önce sevmiş olduğu adamın eğitici rolünü. Gelip geçen gençleri keyfince yönlendiren, bir bakıma olgunlaştırıp yolluyordu. Acaba onlara veda armağanı birer bronz plaket de veriyor mu diye düşünüp kıkırdadım. Hilary bana baktı, Rolf huzursuzdu, zavallı. Yanlış bir şey yapmaktan öylesine korkuyordu ki. Az sonra diğer konuklar da geldi. Hilary'nin ofisinden bir editör, asil bir İtalyanın gayet şık kızı, tatlı bir İtalyan aksanıyla konuşan Paola Di Francino, ondan sonra gelen çirkin ama canlı bir başka genç kadının ikinci kitabı yeni yayınlanmıştı. Bu genç kadın esprileriyle havayı neşelendiriyor, kendisi de bol bol gülüyordu. Kocası bir İngiliz gazetesinde müzik kritiği yapıyormuş. İkisinin de saygın bir havası vardı. Giydiği kaftana uygun takıları ile Paolo, Hilary gibi şık değilse bile kendine özgü bir stili vardı. Kocası da Rolf gibi yakışıklı değildi ama sevimli ve olgundu. Genç şair Rolf'ten sıkılmaya başlamıştım. Konuşacak şey bulamıyorduk, kapı birkaç kez daha çaldı. Madison Caddesi'nde bir sanat galerisinin sahibi, yakışıklı ama biraz kendini beğenmiş bir adam ve en son gelen de Gordon Hertti. O Paola ile Rolf'i tanıyordu. Hilary ile kucaklaştılar. O bara gidip kendine bir içki hazırladı. Hilary'nin izni olmadan bir şeye dokunmaktan çekinen Rolf'ten daha rahat davranıyordu. Onun hali bana ilk evlendiğim zamanki çekingenliğimi anımsatıp rahatsız etti. Güzel bir topluluktu. bir trapezde ileri geri sallanırcasına, Japon edebiyatından Fransız dokumalarına, Paris modasından Russell Baker'in son çıkan baş yazılarına, yüzyılların başlarında Amerikan edebiyatı ile Rus edebiyatının politik imalarına, İtalya'daki eşcinselliğe, kilisenin toplumumuzdaki etkisine, Uzak Doğu felsefelerine, yogaya değinildi. Biraz zorlandıksa da doyumluydu. Ben böyle bir fikir alışverişine ancak 6 ayda bir dayanabileceğimi düşündüm. Günlük yaşamın gerçeklerini ayarlamak bir o kadar sürerdi. Hilary'nin davetleri hep böyle çok yönlü olurdu. Sanat, yayın, edebiyat, politika karışımı. Beni en çok etkileyen Gordon ile yazar kadın olmuştu. Bilgili, açık fikirli ve sevecen kişilerdi. Chris'le yaşamaya başlayalı teoriden uzaklaşmış, güncel olasılıklara yaklaşmıştım. Gordon beni otelime bıraktı, yolda oradan buradan konuştuk. Grup dağılır dağılmaz, entelektüelliğimiz de yok olmuştu. Otele vardığımızda bana bir içki ısmarlayacağını ummuştum. Oysa yüzüme bakarak "Yarın yemeğe gidelim mi?" dedi. Çok yumuşak bir sesle, çekinerek sormuştu. Ben de onunla buluşmak istiyordum. "Seve seve," dedim. "Harika. Yarın sabah seni arar, saatini bildiririm. 5'te John'la buluşacağım. Onun için 8'i bulur sanıyorum." "Bence uygun. Teşekkür ederim Gordon. İyi geceler." Asansörle çıkarken yeni bir elbise almaya niyetlenip gülümsedim. Gordon'dan hoşlanmıştım.